Ayrım 56. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 500. Uzun süre çıkamadı işin içinden. Artık ne zaman kendisiyle baş başa kalsa, hemen yaşamının ayrıntılarına girmeye, gerçektenliğini sorgulamaya başlıyor, er ya da geç yalan kavramına gelip üst üste sorular sıralıyor ama hiçbirini doyurucu bir biçimde yanıtlayıp rahata eremiyordu. Ancak dostlar arasında biraz soluk alıyordu. Onların da ne yapacakları belli olmuyor, hiç beklenmedik bir zamanda yarayı büsbütün kanatabiliyorlardı. Örneğin yapsatçının şöleninden birkaç hafta sonra, bir maçka çarşambasının ardından, salonda yalnızca çok yakın dostların kaldığı bir sırada, Yusuf Aksu tüm bu sıkıntıları unutmuş görünüyordu. Bayram Beyaz'a, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya, Zeynel Duman'a, Firuz Polat'a sevgiyle gülümsüyor, böylesine içten dostları bulunduğu için mutluluk duyuyordu. Başkaları kendisine tuzak kurmak istemiş olsalar bile, bu insanlardan iyilikten başka bir şey beklenemezdi. Bu sırada Cemile Hanım her zamanki güvenli yürüyüşüyle yanlarına geldi. Yusuf Aksu'nun koltuğunun sağındaki sehpanın üzerine iyice sararmış bir vesikalık fotoğraf bıraktı. "Bunu senin ufak kitapların arasında buldum. Pıt demiş, burnundan düşmüş gibi sana benziyor. Ya sensin ya kardeşin," dedi. "Kardeşim mi? Ne kardeşi?" diye kekeledi Yusuf Aksu. Fotoğrafı avucuna alıp baktı. Tanıştıkları ilk ayların, hatta ilk günlerin içinden Yunus'un alaylı alaylı kendisine baktığını gördü. Gırtlağına taş gibi bir şey oturdu, gözlerinin yaşardığını duydu. Cemile Hanım'ın onu kendisine benzetmesi, Yunus'un bir şakasıymış gibi bir duygu uyandı içinde, hüzünle gözlerini yumdu. "Anladım, ölmüş kardeşinin resmi. Kusura kalma, böyle üzüleceğini bilemedim," dedi Cemile Hanım, fotoğrafı elinden almak istedi. Yusuf Aksu hiçbir şey söylemeden parmaklarını fotoğrafın üstüne kapattı yalnızca. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı biraz da havadaki ağırlığı dağıtmak düşüncesiyle yapay bir kahkaha attı. "Çok tuhafsın Cemile Hanım," dedi. "Bu evde her bulduğun fotoğraf hocanın ölmüş kardeşinin fotoğrafı mı olacak? Örneğin bir sınıf arkadaşı ya da herhangi bir akrabası olamaz mı?" Gülümseyerek hocaya baktı, gözlerini yummuş olduğunu görünce Bayram Beyaz'a döndü. "Her zaman söylemişimdir. Dahilerin fazla kardeşi yoktur. Çünkü kardeşler birbirine benzer, dahilerse hiç kimseye benzemez. Bu nedenle Johann Sebastian Bach'ın birçok kardeşi bulunması hep şaşırtmıştır beni," diye ekledi. "Beni de," diye doğruladı Bayram Beyaz. Ancak alışılmış bir katılma sözünden başka bir şey değildi bu. Sorulsa neyin söz konusu olduğunu bile söylemezdi belki. Gözlerini Yusuf Aksu'ya dikmiş, ürküntü içinde bakıyor, çevresinde 5 insan ve baksın diye getirilmiş bir fotoğraf varken, gözlerini yumup hiçbir şey söylemeden öylece durmasının can sıkıcı bir şeylerin göstergesi olmasından korkuyordu. Sessizliği bozmak ve hocanın gözlerini açmasını sağlamak için sesini yükselterek "Evet, beni de," diye yineledi. "Size yürekten katılıyorum hocam." Bu arada Profesör Doktor Osman Nuri Balcı fotoğrafı usulca çekip almış, yakın gözlüğünü de takmış, dikkatle inceliyordu. "Çok ilginç. Hoca neredeyse hiç değişmemiş," dedi. "Saçları koyulaşmış, hepimiz gibi o da yaşlanmış azıcık. Ama ana çizgiler hiç değişmemiş." Ötekiler de baktılar, aynı kanıya vardılar. Hatta Zeynel Duman, Cemile Hanım'ın kardeş varsayımını saçma buldu. "Cemile Hanım'a hiç akıl ermez. Hocanın çocukluk fotoğrafının kardeşinin fotoğrafı olabileceğini nereden çıkardı ki? Uyku fazla bastırdı da ondan herhalde," dedi. Önce Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, sonra tüm konuklar kalktılar bunun üzerine. Birbiri ardından Yusuf Aksu'ya iyi geceler dileyip çıktılar. Ancak Yusuf Aksu iyi bir gece geçiremeyeceğini biliyordu. Bu fotoğraf kafasını fazla karıştırmıştı. Yalnız kalınca, dakikalar süresince Yunus'un fotoğrafına baktı. Sonra fotoğrafı alıp yatak odasına, duvardaki gümüş çerçeveli aynanın önüne gitti. Bir kendine, bir Yunus'un fotoğrafına baktı. 14-15 yaşında bir çocuğun fotoğrafını 60'lık bir adamın gerçek görüntüsüyle karşılaştırmak gülünçtü. Gene de fotoğrafa bakılınca benzerlik yadsınamayacak ölçüde açıktı. En azından bu fotoğrafta tek tek çizgileri, ağzı, burnu, gözü, çeneyi, kulağı aşan bir benzerlik buluyordu. Tıpkı iki kardeş gibi diye geçirdi içinden. Hemen arkasından, "Olamaz, ben saçmalıyorum, basbayağı oynatıyorum," dedi kendi kendine. Bir kez daha fotoğrafa dikti gözlerini. Çok iyi anımsıyordu. Yunus'un kendisi vermişti bu fotoğrafı. O zaman ne kendisi herhangi bir benzerliğin ayrımına varmıştı ne de o. Ama işte bu fotoğraf Yunus'a benzediği kadar da kendisine benziyordu. Kalktı kitaplığa gitti. Bir takım çekmeceleri karıştırdı. Okul yıllarından kalma 3 fotoğrafını bulup Yunus'un fotoğrafının yanına dizdi. Soluğu kesilir gibi oldu. Yunus'un saçlarının daha açık, kendi saçlarının daha koyu görünmesi bir yana bırakılırsa, 4 fotoğrafın 4'ünün de aynı kişiyi gösterdiği söylenebilirdi. Peki ama o zaman nasıl ayrımına varmamıştı bu benzerliğin? O zaman kendisine benzemeyen fotoğraf şimdi nasıl benzerdi? Değişen neydi? Bellekteki görüntü mü yoksa bakış mı? Değişen yalnızca bakışsa o zaman mı daha doğru görüyordu şimdi mi? Sorusuna yanıt ararken birdenbire yapsatçının yemeğinde kendisinin Yunus olduğunda dayatan sınıf arkadaşı geldi gözlerinin önüne. Kafası büsbütün karıştı. Çok tuhaf, Yunus'la birlikte bir resim de çektirmedik hiçbir zaman diye söylendi. Bir kez daha uzun uzun baktı fotoğrafa. Ama benzerlik ortada. Bu neredeyse benim, dedi yüksek sesle. Peki neden? Cemile Hanım'ın fotoğrafı verirken söylediklerini anımsadı, titremeye başladı. Hayır, Cemile Hanım hep kafasını karıştırır insanın, olur mu öyle şey? Yunus nasıl kardeşim olabilir ki, diye söylendi. Eski günlere gitti ister istemez. Refika Hanım'la Enis Bey arasındaki ilişkinin ayrıntılarını, tek bir olgunun ansiklopedinin değişik maddelerine dağılmış özelliklerini arar gibi, bir zamandan başka bir zamana, bir ortamdan başka bir ortama, bir olaydan başka bir olaya atlayarak belirlemeye çalıştı. Örneğin Maçka'daki daireye ilk gelişlerinde, annesiyle Enis Bey arasında birdenbire kurulan yakınlık karşısında, önceden tanıştıklarından kuşkulanmış olduğunu anımsamıyor değildi. O zamanlar Maçka'daki dairede oturan ve Yunus'un "az deli dedemiz" dediği çok yaşlı adam da, annesinin Enis Bey ile uzun söyleşilere daldığı sıralarda parmağıyla uzaktan onları göstererek anlamlı bir biçimde gülümserken, aralarında öteden beri sıkı bir ilişki bulunduğunu anlatmaya çalışmış olabilirdi. Yusuf Aksu o zamanlarda kapılmıştı böyle bir kuşkuya. Ama hemen arkasından, birbirlerini önceden tanıyorlarsa bunu ne diye gizlesinler ki, diye düşünmüştü. Bu yüzden en az 4-5 kez annesi "gül yüzlülerin şevkine gel nuş edelim mey" diye hafiften şarkıya başlayınca, Enis Bey'in "İşret edelim yar ile şimdi de midir hey" diye tamamlaması bir tanışıklık belirtisi sayılabilirdi kuşkusuz. Ama bir aslantı da olabilirdi. Annesiyle Ahmet Nusret Bey'in ezbere bildiği bir şarkıyı Enis Bey neden bilmesindi? Ayrıca şimdi düşünüyordu da, önceden tanışıyor olmaları önemli değildi. Önemli olan ilişkilerinin düzeyiydi. Bu düzeyin de çok yüksek olmaması gerekirdi. Refika Hanım gibi yoksul bir ilkokul öğretmeni bir zamanlar Enis Bey'in sevgilisi olmuş olabilir miydi? Olmuşsa nasıl, hangi koşullarda, nerede, ne kadar bir süre? Hiçbir yanıt bulamadan gözleri karanlıkta öylece durdu. "Ya bu ilişkide benim yerim?" dedi. Enis Bey'in oğlu olabilir miydi? Bir akşam rakı almak için çıkıp geri dönmeyen baba öyküsü bir ölçüde doğruluyordu bunu. Yunus'un sınıfa girer girmez kendisine yönelmesi de, aralarında başlayan büyük dostluk da ilk bakışta bunu doğrular gibiydi. Ama böyle bir dostluğu kardeşlik içgüdüsüyle açıklamak abartmalı olurdu. Yunus'un bunu kardeş olduklarını bilerek yapmış olması daha da saçmaydı. Kendisinden hiçbir şeyi gizleyemeyecek ölçüde içtendi, bir rastlantıydı hepsi. Üstelik Yunus'un odasında onun annesinin resmini görmüştü. Yunus'la aşağı yukarı yaşıt olduklarına göre Enis Bey'in böylesine güzel bir kadınla evliyken başka bir kadınla ilişki kurması çok uzak bir olasılıktı. Kuşkusuz en önemlisi Yunus'un ölümünden sonra Enis Bey'in kendisine evlat edinmesi ve annesiyle evlenmesi, her şeyini onlara bırakması, bu arada Refika Hanım'ın Enis Bey'in her önerisini düşünmeden benimsemesi de bir belirti sayılırdı. Ama o zaman Enis Bey nedenlerini açıklamıştı. Annesinin sevgilisi, kendisinin babası olsa bunu da söylerdi. Kim ne diyebilirdi ki? Birbirleriyle daha çok görüşebilmek için Yunus'u Londra'dan getirtip Yusuf'la arkadaş olmalarını sağlamaya da hiç gereksinimleri yokmuş gibi görünüyordu. Lisedeki ilk yıllarında da yaşlı coğrafya öğretmeni, sessiz çalışma derslerinde konuştukları zamanlarda belki 20 kez "Hey ikizler, kesin gevezeliği kitabınızı okuyun" diye seslenirdi ya, kendisi hiçbir zaman bir kardeşlik, hatta bir benzerlik anlamı çıkarmamıştı bundan. Arkadaşları da çıkarmamışlardı. Adamın hep bir arada oldukları için böyle söylediğini düşünmüştü. Gene de çok tuhaf diye söylendi. Öyle donup kaldı, bir süre hiçbir şey düşünemedi. Öyle görünüyordu ki Yusuf Aksu hiçbir zaman çıkamayacaktı bu işin içinden. Çünkü her olasılık karşıt olasılığı da birlikte getiriyordu. Çok kötü diye söylendi. Yaşamını kuramamıştı, kuramını kuramamıştı, şimdi de geçmişini kuramıyordu. Her şey boşluktaydı sanki ya da her şey bir çocukluk arkadaşına indirgenmişti. Onun çevresinde dönmüştü, her şeyini, babasını bile ondan almıştı. Kağıt üzerinde onun babasının oğlu olarak görünüyordu. Ama onun kardeşi olup olmadığını bilmiyordu. "Ya annem?" dedi. Ter içinde kaldı birden, içinde bir şeyler koptu, tüm bedenini ateş bastı. Annesi de hep annesi gibi görünmüş olmasına karşın kendi annesi olmayabilirdi. Londralı Enis onu da tutmuş olabilirdi. Yunus'un odasının duvarında fotoğraflarını gördüğü çok güzel kadın, Yunus'un da kendisinin de annesi olabilirdi. Ya da tam tersine, kendi annesi diye bildiği Refika Hanım, yalnızca Yunus'un annesi olabilirdi. Her şey kopuk, her şey darmadağındı. Bütün gibi görünse de darmadağındı. Ansiklopedi maddeleri gibi. Aklımı kaçıracağım diye geçirdi içinden. Belki kaçırdım bile. Birden Yunus'u tanımadığı günlere gitti. Annesiyle mezarlığa gidişleri geldi gözlerinin önüne. Onun da yalnızca annesi vardı, babası yoktu. Tıpkı kendisi gibi. Ama şimdi ona öyle geliyordu ki, mezarda yatan kadının annesinin annesi olduğu da kuşkuluydu. Şimdi her şey kuşkuluydu. Ansiklopedi karıştırarak ders hazırlamaları ve kendisine armağan ettiği görkemli ansiklopediler geldi usuna. Bunlar da Firuz Ağa ile Maçka arasında bir bağın varlığının belirtisi sayılabilirdi. Ama neye yarar ki, neyi açıklar ki diye söylendi. Refika Hanım'ın ansiklopedi tutkusu, Enis Bey ile eski bir tanışıklığın belirtisi olabileceği gibi, daha sonra birbirlerine çabucak ısınıvermelerini sağlayan bir rastlantı da olabilirdi. Birden yeni bir şimşek çaktı beyninde. "Peki o ev?" dedi. "O ev ne oldu ki?" Bir kez daha ışığı yakıp çalışma odasına gitti. Köşede duran dolabı açıp Enis Bey'den kalma tapuların yerleştirildiği dosyaları karıştırmaya başladı. Zeynel Duman tek tek elden geçirip düzene sokmuştu hepsini. Ama o kadar çoktu ki en sonunda gün ağarırken "Tamam, Kumrulu Sokak" diye haykırdı. Sonra öyle çöküp kaldı olduğu yerde. Çocukluğunun geçtiği ev de Enis Bey'in malıydı. Enis Bey'den kendisine kalmıştı. Öyleyse annesiyle öteden beri bir bağıntısı olmalıydı adamın. Yaşamı boyunca temelsiz bir kurama bağlanmıştı ama bunu kesinlikle söyleyebilirdi. Nasıl bir bağıntı peki diye söylendi. Bir kez daha bağıntının varlığından öte bir kesinliğe gidemedi, her şey bir duman ve uğultu içindeydi. Artık düşünemiyordu. Her şeyi olduğu gibi bıraktı, kendini yatağına attı. Çok geçmeden de uyudu. Ama sorularının sonu gelmedi bir daha. Daha doğrusu aynı soruları dönüp dönüp yeniden sordu günlerce. Bir türlü kesin bir yanıtta karar kılamadı. Kimi zaman Yunus'un gerçekten kardeşi olduğundan kuşku duymuyor, kimi zaman da onun gerçekten yaşadığından bile kuşkuya düşmesine ramak kalıyordu. Gene bu tür kuşkularla boğuştuğu bir günün sonunda, Maçka'da yakın dostlarının son günlerde çok önemsenen bir siyasal konuya daldıkları sırada, birdenbire Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın sözünü kesti. ''Hocam, izin verirseniz size bir soru soracağım. Üvey kardeşler birbirine ne kadar benzer?'' dedi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, işte tam hocaya göre bir soru diye geçirdi içinden, ama ne düşüneceğini ne diyeceğini bilemedi, sonra kendini toplamaya çalıştı. ''Hangi üvey kardeşler hocam?'' diye sordu. ''Örneğin baba bir, anne ayrı, erkek kardeşler,'' dedi Yusuf Aksu. ''Huyları benzer mi, görünüşleri benzer mi? Nerelerde uyuşmazlar, nerelerde uyuşurlar? Sonra daha önce hiç görüşmemiş olmaları durumunda, bir yerde karşılaşırlarsa birbirlerini tanırlar mı?'' Profesör Doktor Osman Nuri Balcı bir süre şaşkın şaşkın baktı Yusuf Aksu'ya. Şaka mı yapıyordu yoksa saçmalıyor muydu anlayamadı. Bir zamanlar ana ayrı, baba ayrı, kardeşiz deyişine benzer bir kendine özgü şaka yapmak istememişse kafasının iyice karışmış olması gerektiğini düşündü. ''Bilemiyorum ki hocam, benzeşmenin ve benzeşmemenin o kadar çok biçimleri olabilir ki?'' diye kekeledi. Diyelim ki ilk kez 14-15 yaşlarında karşılaşmaları durumunda. Birbirlerini tanıyamazlar, büyük olasılıkla tanıyamazlar. Herkes susmuş, şaşkınlıkla onlara bakıyordu. Yusuf Aksu daha da şaşırtıcı bir şey yaptı. Hırkasının cebinden Cemile Hanım'ın yaklaşık 3 hafta önce kitaplıkta bulduğunu söylediği vesikalık fotoğrafı çıkarıp Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya uzattı. ''Bu ben miyim, kardeşim mi?'' diye sordu. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı fotoğrafı elleri titreyerek ama uzun uzun gözden geçirdi. ''Bu sizsiniz, bundan en ufak bir kuşkum yok hocam,'' dedi. Elinde daha fazla tutmaktan korkarmış gibi Yusuf Aksu'ya geri verdi. ''Öyleyse benim kendimden başka kardeşim yok,'' dedi Yusuf Aksu. Fotoğrafı cebine koydu, bir an düşündü. Sonra düşünce değiştirmiş gibi. ''Ama beni gördüğünüz için böyle söylüyorsunuz. Bunu ben çektirmiş olsam ama siz beni değil de bana çok benzeyen birini tanısanız, fotoğrafın onun fotoğrafı olduğunu söylemez miydiniz?'' ''Söylerdim kuşkusuz ama bu çok uzak bir olasılık. Hep oralarda dolaşan, ikide bir durup konuşmaları dinleyen, zaman zaman en çetrefil sorulara bile yanıt getiren Cemile Hanım da içinde olmak üzere, hiç kimse bir anlam veremedi bu konuşmaya. Ancak başta Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, tüm yakın dostları, Yusuf Aksu'nun zor bir dönem geçirdiğini, büyük bir olasılıkla araştırmaları nedeniyle kafasının fazla karıştığını, sorusunun öncelikle bir dil sorusu olduğunu, yüreğini daraltan bilimsel kuşkularını yanlış kişilere de açabileceğini düşünerek kendisini kalabalık içine fazla çıkarmamaya karar verdiler. Kararlarını uygulamaları hiç zor olmadı. Bundan böyle gösterişli akşam yemeklerine katılmak istemediğini kendisi söylemişti. Maçka toplantıları 15 günde bire indirilip, çok yakın ve çok güvenilir dostlarla sınırlandı mı sorun çözüldü demekti. Nasıl olsa kendisinin de durgunluğu üzerindeydi. Uzun konuşmaları oldum olası sevmemişti. Şimdi eskisinden de az konuşuyor, sorulara kısacık ve genellikle beklenmedik yanıtlar veriyor. İnsanı dinlemiyormuş, dinlese de söyleneni doğru dürüst anlamıyormuş gibi bir izlenim uyandırıyordu. Dostları fazlasıyla üzülüyordu buna ama avunma nedenleri de yok değildi. Örneğin Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, bu durumun geçici olduğunu kesinledikten sonra, hocanın aklı fikri yanıldığını söylediği noktada şimdi. Yakında bu son kuşkuyu da aşacak ve kuram koca bir inci gibi ışıl ışıl ortaya çıkacak dedi. Ötekiler de bu görüşü gönülden paylaştılar. Bu arada dil bilimsel kuşkularının ağırlığını biraz olsun hafifletmek için haftada birkaç kez Maçka'ya gelip geç saatlere kadar oturuyor, en az haftada bir kez de Boğaz'a götürüyorlardı onu. Ancak Yusuf Aksu'nun durgunluğu, kuşkusu, umutsuzluğu ortadaydı. Kolay kolay geçeceği de benzemiyordu. Kızıl Tosbağ'da Bayram Beyaz'ın yanında çocuklar gibi sevindiği, gülüp eğlendiği zamanlar çok gerilerde kalmıştı. Bu yüzden olacak bir akşam 9:30 sularında Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ile Firuz Polat, Bayram Beyaz'ı da alarak 12 numaraya geldiklerinde, yüzünün güldüğünü görünce bayağı şaşırdılar. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, sık sık yaptığı gibi elini uzunca bir süre avucunda tuttu. ''Hocam, bu akşam sizi çok iyi gördüm.'' dedi. Yusuf Aksu gülümsedi. ''İyi bir uyku çektim de ondan belki.'' diye yanıtladı. ''Hocam, bu saatte ne uykusu?'' diye sordu Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Yusuf Aksu gizemli bir biçimde gülümsedi. ''Şurada oturdum, ansiklopedi karıştırıyordum, birden içim geçmiş.'' dedi. Sonra bir giz verircesine ''Onların arasına katılır gibi.'' diye ekledi. ''Onlar mı? Onlar kim hocam?'' Yusuf Aksu gene gizemli bir biçimde gülümsedi. Sehpanın üstünde duran ansiklopedi cildini iki eliyle alıp Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya uzattı. ''Ansiklopedilerdeki adamlar, yani genellikle ünlü ölüler.'' dedi. ''Öyle bir esti, ünlü kişilerin doğum ve ölüm tarihlerini karşılaştırayım.'' dedim. ''Epeyce de karşılaştırdım. Ne çıkardım biliyor musunuz?'' ''Ne çıkardınız hocam?'' ''Ünlü insanlar genellikle 40'la 60 dolaylarında ölüyor. Öyle 70'i 80'i bulanlar çok az. Pascal 49 yaşında ölmüş, Descartes 54 yaşında.'' Profesör Doktor Osman Nuri Balcı gülümsedi. ''Herkes Victor Hugo olamaz hocam.'' dedi. ''Sizin Rambo 37'sinde gitmiş. Ben üçünü de geçtim ama ölüm açısından ünlülerle benim gibi sıradan kişiler arasında bir ayrım yoktur herhalde.'' ''Hocam, o ne biçim söz öyle?'' ''Öyle bir söz ama insan 60'ını bulunca, hocam, böyle şeyler düşünmemelisiniz.'' Yusuf Aksu elini bilgece yüreğinin üstüne koydu. ''Peki doktor, düşünmeyelim.'' diye bağladı. ''Konuyu değiştirelim.'' Konuyu değiştirdiler ama belki uykunun, belki ölüm düşüncesinin etkisiyle, dostlarının son günlerde saptadıklarının tersine, Yusuf Aksu'nun yüzü hep güldü o akşam, konuştu, şakalar yaptı. Eski günler geri dönmüş gibi geldi herkese. Birdenbire açıldığı, bir iki nükte yaptığı, dostlarının sözlerine güldüğü oluyor ama hemen arkasından gene dalıp gidiyordu. Gündüzleri onlardan uzaktayken de çok farklı değildi. 56. ayrımın sonu, sayfa 509.